Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Bu haftaki dersimize hadis usulünde sahih hadisin şartlarıyla ilgili bunlar bu maddeyle başlayalım inşallah. Hadislerin kabulünün 5 şartı vardır ve muhaddisler bu konuda ittifak etmişlerdir. Bunlara şurutul hamse denilir. 5 şart. Bu günümüzde bazı kimseler hadislerle amel etmenin önünde bir engel oluşturmak isteyen muasır mutezileler. İşte hadislerle nasıl amel edersiniz? Birisine göre falan hadis sahihken diğerine göre zayıf gibi değişik sözler söylüyorlar. Esasında dinde böyle bir kuşkuya yer yoktur. Çünkü bütün muhaddislerin ittifak ettikleri şu 5 şart hadiste aranır. Dolayısıyla bu 5 şartın meydana gelip gelmediği noktasında muhaddislerin bazı hataları veya isabetleri söz konusu olabilir. Yani muhaddislerin aynı hadis hakkında sahihliğine veya sahih olmadığına dair hüküm vermeleri her bir muhaddisin kendi ilmi oranıncadır. Yani ilmin usulüne göre böyle bir ihtilafın yine usulün kaidelerine arz edilmesi gerekir. İşte bu 5 şart. Birincisi senedin muttasıl olmasıdır. Yani kesintisiz, bitişik olması, bütün ravilerin birbiriyle karşılaşmış olması. Yani her bir ravi kendisinden bir üstteki, kendisinden rivayette bulunduğu raviden hakikaten işitmiş olmalıdır. Kendisinden bir üstteki ravinin de daha üstteki raviden hakikaten işitmiş olması ve senedin sonuna kadar böyle devam etmesidir. İkinci şartı ravinin adaletidir, adil olmasıdır. İsnattaki ravilerden her birinin adalet sıfatına sahip olması gerekir. Adalet, fısktan, küçük düşürücü vasıflardan salim olan akıllı Müslüman kişiye denir, adil. Kafir, fasık, mecnun, hali bilinmeyenler adil değildirler. Bir kadın fısktan ve kötü sıfatlardan salim, akıllı ve Müslümansa onun da rivayeti makbuldür. Yani bu diğer fıkhi meselelerdeki, hukuki meselelerdeki işte kadının şahitliği için iki kadın bir erkeğin şahitliğine bedeldir. Bu kaide hadis usulünde böyle değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde tek bir kadının haberiyle Allah Resulü amel etmiştir. Yani bu hadis usulüne has olarak tek bir kadın da eğer bu şartlara sahipse onun haberiyle de amel edilir. Yani kadın, ravi tek ise onda işte yanına bir kadın ravi daha olması lazım gibi bir şart aranmaz hadis usulünde. Üçüncüsü, tamamı zapt. Yani ravinin işittiği hadisi zihninde sabitleştirmesi ve istediği zaman onu sunabilmesi hususunda yüksek bir mertebede olmasıdır. Çok hata yapan gafil kişi ile hafif-i zapt, yani zapt konusunda, ezberleme konusunda veya yazdıklarını muhafaza konusunda ufak tefek kusurları bile olsa bu kimse bu tamamı zapt sıfatına sahip değildir. Dolayısıyla onun rivayeti sahih derecesinde olmaz. Dördüncü şart ademü şuzuzdur. Sika veya makbul bir ravinin, yani güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir veya kendisinden daha öncelikli olan raviye muhalefet etmemesidir. Şayet böyle bir muhalefet varsa zayıf hadis türlerinden olan şahıs hadis kapsamına girer. Yani hadisin isnadındaki bütün raviler sikadır diye illaki o sahih olacak diye bir kaide yok. Bilakis güvenilir raviler dahi rivayet etmiş olsa kendilerinden daha tercih şayan olan, daha güvenilir olan ravilere muhalif rivayette bulunmaması da gerekir. Bu da genellikle metnin incelenmesiyle ortaya çıkar. Beşincisi, selametun minel ille. Yani hadisin illet dediğimiz gizli kusurlar taşımamasıdır. İsnadın gizli kusurlar taşımamasıdır. Bunun illet ile kastedilen mana inşallah ileride açıklanacak. İllet başlığı altında müstakil olarak açıklanacak. Kısaca burada söylemek gerekirse tedlis isnattaki bir illettir. Mesela kişinin kendisinden işitmediği kimseden işitmiş gibi rivayet etmesi bir illettir. Veyahut da aynı hadisi bir yerde başka bir sahabeden, başka bir yerde aynı hadisi başka bir sahabeden rivayet ediyor veya ravileri karıştırıyor. Bunun gibi ıstırap dediğimiz gizli bir takım kusurlar olabilir. Bunlar dediğimiz gibi daha sonra açıklanacak.
Hocam tedlis ne hocam?
Tedlis kelime anlamı deleseden, hileden gelir. Yani kusuru gizlemek demektir. Mesela bir kimse, bunun çeşitleri var. Bir tedlisi şuyuh var. Mesela şeyhi, hocası esasında zayıf bir ravidir. Fakat o hocasının adını söylediği zaman hadisin kusuru ortaya çıkacağı için meşhur olduğu ismiyle değil de herkes tarafından bilinmeyen, sadece kendisi veya belli kimseler tarafından bilinen, meşhur olmadığı bir künyesiyle zikreder. Mesela künyesi Ebu Abdillah'tır, meşhur olan künyesi. Fakat onun diyelim Mustafa diye de bir çocuğu var ve onu Ebu Mustafa diye künyeleyerek, bir çeşit gizleyerek bunu aktarıyor. Veya hadis kitaplarında karşılaşılabilecek bir örnek verelim. Mesela Atiyyetul Afi diye bir ravi vardır. Bu Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayette bulunur. Aynı zamanda Ebu Said el-Kelbi, Muhammed bin Maslub el-Kelbi'den, Muhammed bin Said el-Kelbi'den de rivayette bulunur. Onun künyesi de Ebu Said'tir. Yani Atiyyetul Afi an Ebu Said diyerek bazen sanki Ebu Said el-Hudri'den rivayet ediyormuş gibi zannedilsin diye o Kelbi'den rivayette bulunur. Kelbi ise hadis uyduran birisidir. Yani bu tedlistir. Veyahut da bazen şöyle olur. Tarihen kendisiyle karşılaşmış veya karşılaşması mümkün olan birisinden işitmediği halde arada başka bir aracı vasıtasıyla işitmiştir ondan. Yani aradaki vasıtayı zikretmez de bana falan rivayet etti der. Veya ondan diyerek falan rivayet etti diye açık ifadeyle değil de işte falandan diyerek anane dediğimiz üstü kapalı bir ifadeyle ondan geldi bana bu der. Ama ondan açıkça işittiğinde söylemez. Fakat esasında arada başka bir ravi vardır. Kendisi onu doğrudan görmüş değildir. Yani tedlis bunun gibi şeyler, kusurlar. Sahih hadisin de dereceleri vardır. Bunların en üstünü Buhari ve Müslim'in ortak olarak zikrettikleri, müşterek olarak kitaplarına aldıkları müttefakun aleyh denilen hadislerdir. Yani iki imamın ittifak ederek kitaplarına aldıkları hadislerdir. İşte bunlara dair özel telif çalışmaları yapmışlardır. Buhari ve Müslim'in ortak rivayet ettikleri hadisler diye. Burada dernekte bir tanesi var, müttefakun aleyh hadisler diye. Muhammed Fuat Abdülbaki'nin derlemesi galiba bu. Daha başkaları da buna benzer çalışmalar yapmışlardır. İşte en üstünleri, sahihlerin en üstünleri hem Bukhari'nin şartlarına hem Müslim'in şartlarına uyan hadislerdir. İkincisi, sadece Bukhari'nin rivayet ettiği hadislerdir. Yani Bukhari'nin tek başına rivayet ettiği hadisler, Müslim'in tek başına rivayet ettiği hadislerden bir kademe daha üstündür. Bunun da sebebi vardır. Bukhari az önce saydığımız şu 5 şarta ilaveten başka bir şart daha zikreder, şart koşar. Bu da sema'ın ispatıdır. Yani lika, karşılaşma, mücerret olarak bir ravinin şeyhiyle karşılaşmış olmasının ispatı yeterli değildir Bukhari'nin şartına göre. Ondan işittiğinin de sabit olması gereklidir. Müslim ise bunu şart koşmamıştır. Aynı asırda yaşamışlarsa ve o bana rivayet etti diyorsa sonuçta sıka bir ravidir. Bu yeterlidir der. Sonuçta hadis sahihtir evet. Ama Bukhari'nin koştuğu şart ekstradan bir şarttır. Bu bakımdan Bukhari'nin sahihtir diye kitabına aldığı hadisler başkalarınkinden daha önceliklidir. Onun arkasından 3. sırada işte Müslim'inki gelir. 4. sırada Bukhari ve Müslim'in her ikisinin birden şartlarına uymakla beraber Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde yer almayan hadislerdir. Yani hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına uygundur. Onların rivayet ettikleri raviler yoluyla rivayet edilmiştir. İsnatlar alınan şartlar vuku bulmuştur. Fakat Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde yer almamıştır. Bu konuda Müstahreç Ales Sahihayn diye müstakil yine çalışmalar yapılmıştır. Yani Bukhari ve Müslim'in şartlarına uyduğu halde onların kitaplarını almadıklar diye. Bunların en meşhuru Hakime Nisaburi'nin El-Müstedrek Ale-Sahihayn kitabıdır. Bu kitabında sözde yani iddiasına göre Buhari ve Müslim'in şartlarına uyduğu halde Buhari ve Müslim'in kitaplarını almadı, hadisleri toplamaya başlamıştır. Fakat tetkikten geçtiğinde bu kitap Buhari ve Müslim'in şartlarına uymayan hadisleri de barındırmaktadır. Hatta ne Buhari'nin ne Müslim'in, hatta sahihin dahi şartlarına uymayan hadisleri olduğu tespit edilmiştir. Hakimin El-Müstedrek kitabında. Beşincisi, Buhari'nin şartlarına uymakla beraber Buhari'nin kitabını almadığı hadislerdir. Altıncısı, Müslim'in şartına uyduğu halde Müslim'in kitabını almadığı, sahihinde zikretmediği hadislerdir. Yani bütün ravileri Müslim'in ihticaçta delil getirdiği ravilerden oluşuyor. Mesela Ebu Naim'in böyle bir mustahreci vardır. Ebu Avane'nin Müsned'i, Müsned'in Mustahreç adlı kitabı, Müslim'in şartlarına göre sahih hadislerin derlenip toplandığı kitaplardandır. Ve yedincisi de, her ikisinin şartlarına uymamakla beraber, yani ne Müslim'in şartına uyuyor, ne Buhari'nin şartına uyuyor, fakat diğer hadis imamlarına göre sahih olan hadislerdir. Mesela Ebu Davud'un sahih dediği, Nesai'nin sahih dediği, Tirmiz'in sahih dediği hadisler gibi. Bu işte sıhhat dereceleri bu şekilde, bu minval üzere sıralanır. Allah izin verirse bir sonraki derste hasen hadisin şartları nelerdir, bunları işlemeye çalışacağız. Şeyh Mukbil bin Hadi Rahimullah'ın El-Cami'us Sahih adlı kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25. bab Mâ câe fî tebliğil ilmi bil işare. İlmin tebliği hususunda işaret. İşaretle ilmin tebliğ edilmesi hakkında gelenler babı. İmam Ahmet şöyle rivayet ediyor. Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ten kal. Lemma fekule Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Habettu ve habeten nasu ma'i ilel medine. Fedekaltu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Vekat asmete fela yetekellemu. Fece'ale yerfe'u yedeyhi ile semai sümme yesubbuha aleyye a'rifu ennehu yed'u li. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ağırlaşınca, yani hastalığı ağırlaşınca ben de yanımda insanlarla beraber Medine'ye gittik. Yani onu hastalığına ziyaret etmeye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına girdim, konuşmuyordu. Susmuş, konuşmuyordu. Elini semaya kaldırmaya, sonra bana işaret etmeye başladı diyor. Anladım ki benim için dua ediyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam o esnada hastalığından dolayı konuşmuyor, konuşamıyor. Fakat diyor işte ellerini semaya açıp sonra bana işaret etmesinden bana dua ettiğini anladım diyor. Müellif bunu, Şeyh Mukbil Rahimullah bu hadisi işaret ile ilmin tebliğine delil getirmiştir. Bu konuda işaretin tebliğ konusuna katkılarına akide bablarında belki işlemiş olunabilir burada. Hadislerde şöyle gelir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda haccında elini semaya kaldırarak Rabbim şahit ol diyerek sonra insanlara indiriyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin yukarıda oluşunu işaret ediyor. Bu da işaretle tebliğin kısımlarından. 26. bab Takdimul ehemmi fit ta'lim. Öğretme hususunda, eğitim konusunda en önemli olanı öne geçirme meselesi. Bu da ilmin önemli usullerindendir. Cündüb bin Abdillah radıyallahu anh şöyle diyor. Kunna ma'annebi sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu fityanun hazaviratun. Fetaallemnel imane kable en neteallemel Kur'an. Thümme teallemnel Kur'ane fe ezdetna bihi imana. Biz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yeni yetişme gençleridik. Yani ergenlik çağına yeni girmek üzere olan gençleridik. Ve bize Kur'an'dan önce iman öğretildi. Sonra bize Kur'an öğretildi ve böylece imanlarımız arttı. Bu hadis aynı zamanda imanın artacağına ve amellerin imandan olduğuna bir delildir. Şeyh Mukbil Rahimullah bu hadisin dipnotunda ek olarak Sahih-ül Müsned'de tahric ettiği bir hadisi, işte bu kitabı derleyenler eklemişler buraya. Bezzar Müsned'inde şöyle rivayet etmiş. Ebu Malik el-Eşcai an Ebi, o babasından rivayet etmiş. Kale, Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ eslemer raculu kâne evvelu mâ yuallimuna salâh ev kâle allemehu salâh. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir kimse Müslüman olduğu zaman ona öğrettiği ilk şey namaz olurdu diyor. İşte bu da Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın önce imanı öğrettiğini delillerindendir. İlk önce iman. İman ameller de imandandır ve bu amellerin başında, iman olan amellerin başında namaz gelir. Dolayısıyla bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir sünnetidir. Bir kimse Müslüman olduğu zaman ona öğretilecek ilk şey demek ki namaz. Yani o la ilahe illallah dedikten sonra, tevhide girdikten sonra ilk öğretileceği şey namazdır. Ona iman öğretilir, iman anlatılır. Bundan sonradır ki işte Kur'an gelir. Ve müellif de 27. bab olarak Fadlu Taallumil Kur'an diye bir başlık atıyor. Yani Kur'an eğitim ve öğretiminin fazileti. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne lillahi ehline minen nas. Muhakkak ki Allah'ın insanlardan ehli olanlar vardır. Allah'ın ehli vardır insanlar arasında. Kalu ya Resulallah menhum. Allah'ın Resulü onlar kimlerdir? Kal hum ehlul Kur'ani. Ehlullahi ve khasatuhu. Onlar Kur'an ehlidirler ve işte onlar bu Kur'an ehli olanlar. Yani Kur'an'ı öğrenen, öğreten, ezberleyen, ezberleten, Kur'an'a hizmet edenler, Kur'an öğrenenler işte onlar Allah'ın ehlidir ve onlar Allah'ın has, seçkin kullarıdır buyuruyor. Tirmizi'nin Sünen'inden şu hadisi aktarıyor sonra yine aynı baptan. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal yukalu yani li sahibil Kur'ani ikra verteki verettil kema kunte turattilu fid dunya fe inne menzileteke inde ahire ayetin takra'u biha. Oku ve yüksel. Yani Kur'an okuyucusuna böyle denilir. Kur'an okuyucusuna. Oku ve yüksel ve tane tane oku. Tertil ile oku. Tıpkı dünyada tertil ile tane tane okuduğun gibi. Şüphesiz ki senin derecen, menzilen okuduğun en son ayetin yanındadır. Yani kişi demek ki Kur'an'dan ne kadar çok meşgul olursa, onunla ne kadar çok ilgilenirse onun menzilesi Allah katında o kadar yükselecek ve kişinin diyor ahirette artık menzilesi, mertebesi en son okuduğu ayet, en son ezberlediği, en son dersini yaptığı ayetin yanındadır diyor. Yani kişinin yükselişi ancak işte bu Kur'an'la verdiği öneme göredir. 28. bab Taallumul Ensabi. Soyların, soy bilgisinin öğrenilmesi. Yani soy bilgisinin öğrenilmesinin demek ki dinde bir yeri var, bir önemi var. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu nasıl tavsiye ettiğini göreceğiz. Neyle ilgili olarak tavsiye ettiğini göreceğiz. Kim demiş? İshak bin Said demiş. O babasından naklen. Kale kuntu inde İbn Abbas radıyallahu anhuma fe etahu raculun yemuttu ileyhi bir rahimin ba'idetin. Ben diyor bu Said isimli şahıs, İshak bin Said'in babası. İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanındaydım diyor. Ona bir adam geldi. Uzak bir akrabası ölmüştü. Fekale İbn Abbas radıyallahu anhuma. O da dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İ'rifu ensabekum, tasilu erhamekum, fe innehu la kurbe li rahimin iza kuti'at, ve in kânet karibeten, ve la bu'de leha iza vesilet, ve in kânet ba'ideten. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Soylarınızı, nesleplerinizi, işte bu akrabalık bağlarınızı bilin, öğrenin. Ve akrabalık bağlarınızı gözetin. Zira koparıldığı zaman, eğer koparırsan, yakınlık diye bir şey yoktur. Yani ne kadar yakın akraban bile olsa, eğer sen o bağı koparmışsan aranızda yakınlık yoktur. Ve ne kadar uzak olursa olsun, soy bakımından ne kadar uzak olursa olsun, eğer sen bu sılayı devam ettiriyorsan, ilgiyi, alakayı, üzerine düşen vazifeler neyse akrabalık bağından dolayı korumayı devam ettiriyorsan, gözetiyorsan, o zaman da diyor uzaklık yoktur. Ne kadar uzak olursa olsun diyor. İşte bu kardeşliğin, akrabalığın, sılanın Allah için kurulmasında en büyük teşviklerden birisidir. Yani koparıldığı zaman Nuh Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı gibi, koparıldığı zaman yakın bile olsa o yoktur artık. Allah Azze ve Celle'ye Nuh Aleyhisselam oğlu için çok yalvarıyor, ağlıyor. Fakat Allah Azze ve Celle diyor ki o senin oğlun değildir. Ama soyda oğlu. O senin oğlun değildir. Niye? Çünkü araya küfür girdi. İnkar girdi. Bu inkar soy bakımından arada bir akrabalık olsa dahi bunu bitirir. Fakat bunun bitmiş olması şu manada değil. Yani kendisine tebliğ yapılmasına rağmen, hüccet ulaşmasına rağmen yüz çevirmekte ısrar eden başka bir şey. Bir de Allah Azze ve Celle kafirleri de kısım kısım zikrediyor. Bazısı vardır, dininizden dolayı sizinle savaşmaz, düşmanlık etmez. Mümtehine suresinin 8 ve devamında zikrettiği ayetlerinde olduğu gibi. Dininizden dolayı sizinle savaşmayan, yurdunuzdan çıkarmayan kimselere adaletli davranmanızda ve ihsanda bulunmanızda sizin için sakınca yoktur. Bu yüzdendir ki Esma validemiz radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan müşrike olan annesi kendisini ziyarete geldiğini bildiriyor ve ona ne yapayım, ilgileneyim mi onunla? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam izin veriyor, ilgilen diyor. Yani demek ki bizim için muhatabımız olan küfür ehli de iki kısım. Yani bir kısmı vardır ki Allah Azze ve Celle'nin Nuh Aleyhisselam'ın oğlu dahi olsa bağların koptuğu veya İbrahim Aleyhisselam'ın babası gibi, babası bile olsa bağların koptuğu. Yani arada ortak kelime yok. La ilahe illallah'a davet ediyorsun, ona bile yanaşmıyor. Tam bir ayrılığın girdi. Kıyamet gününe kadar aramızda, siz bu kelimeye dönünceye kadar düşmanlık vardır aramızda diye Mümtehine suresinin 4. ayetine bildirilen kafirler var. Tamamen yüz çevirmiş ve bu sözden dolayı düşmanlık eden kafirler var. Bir de böyle olmayan kafirler var. İşte böyle olmayanlarına adalet ve ihsan ile davranmaya Allah Azze ve Celle izin veriyor. Bunların arasını ayırmak lazım. Yani kafirdir diyerek, yüz çevirmiştir diyerek de mutlak değil. Kafirleri de Allah Azze ve Celle ayırıyor. Bunun dışında kafir olmayıp fasık olanlar vardır. Yani ehli İslam'dandır. Fakat büyük günah işliyor. Eğer bunlarla sıla-i rahimi devam ettirmek seni günaha sokmuyorsa, burada sıla-i rahimi devam ettirmek gerekir. Ama sıla-i rahimi devam ettirmen senin günahına girmene bağlıysa, o zaman Allah ile sıla-i koparmamak için, Allah ile bağı korumak için burada Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği şeyle hareket ederiz. Resulü diliyle bize öğrettiği tavırla hareket ederiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri günahları açıktan işleyen, yani ne Allah'tan korkuyor ne kuldan utanıyor. Böyleleri ne diyor? Sahabe Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki, yüzünüzde bir asık surat bile olsa bu kadarıyla olsun buğz edin diyor. Bu fiilden dolayıdır, şahsından dolayı değildir. Çünkü bir şahıs tevbe ettiği zaman tevbe ile günah kalmaz. Kişi tevbe ettiği zaman günah kalmaz. Ama biz onun tevbesini kolaylaştırmak için kitap ve sünnet tarafından bize çizilmiş sınırların dışına çıkamıyoruz. Mesela bazıları, yani her birinin, her insanın ayrı ayrı davranış şekilleri vardır. Yani anlayacağı bir dil vardır. Mesela daha önce burada örneğini vermiştik. Ka'b bin Malik radıyallahu anh gibi sahabe, çok da faydaları bulunmuş, dokunmuş bir sahabe. Fakat Tebük Harbi olunca cihada katılmıyor. ve mazereti de var. Yani sene boyunca çalışmış, bahçesinde tam meyveler ürün verecek, sebzeler ürün verecek, cihad ilan ediliyor. Onlarla ilgilenirken geri kalıyor. Ha şimdi, ha şimdi derken yola çıktığında artık ancak geri dönerken ekip, savaşa giden birlik geri dönerken ancak yetişiyor. Ve herkes sudan mazeretler söyledi, katılmayanlar. Ben de böyle bir mazeret uydurabilirdim fakat bunu kendime yediremedim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir mazeret söylemedim dolayısıyla diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz onunla beraber iki kişi daha vardı geri kalan. Bunlara konuşulmamaz, selam verilmemez, muhatap olunmamaz, ziyaret edilmemesi gibi ağır bir tedbir uygulamıştı. Sonuçta bu Müslüman. Fakat bazen demek ki ıslah bizim mantığımıza uymayan bir şekilde geliyor. Ve o dönemde Ka'b bin Malik, Gassan Melikinin duyuyorlar, bir mektubu ulaşıyor kendisine. Arkadaşın sana zulmediyormuş, seni rezil ediyormuş, sen bu şekilde davranılacak birisi değilsin, gel aramıza, izzete kavuş. Ne kadar yakın bakın böyle bir fitneye. Böyle bir fitneye Allah Resulü mü maruz bırakıyor onu? Bunu biz takdir edemiyoruz bak. Ama bu imtihanı Ka'b bin Malik Allah'ın izniyle geçiyor, iltifat etmiyor ve aldığı gibi yırtıyor. Ta ki Rabbinden beraat indirilinceye kadar sabrediyor. Onunla beraber o iki kişi de. Ve işte o imtihanla yüzleşme bazen gerekiyor demek ki. Onun neticesinde Allah Azze ve Celle onun beraatini indiriyor. Kısa uzun. Yani demek istediğimiz şu, bazen bazı tavırlar bizim anlayışımıza, gördüğümüze çok uygun olmayabilir. Fakat biz naslar nasıl öngörüyorsa o şekilde hareket etmemiz gerekir. İşte bazen akrabalarla da bağımızı devam ettirebilmemiz için, mesela ortada Allah'a isyan olan bir durum varsa, buna rağmen biz o akrabalık bağını devam ettiriyorsak, esasında bu sıla-i rahim falan değildir. Bu bir, Allah ile sıla-i koparmaktır. İki, o akrabayla sıla-i koparmaktır. Allah için değil çünkü o sıla. Eğer Allah için korusa bir insan bunu, o kimseyi de Allah memnun edecektir bundan. Çünkü Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir kimse insanların tepkisine rağmen, buğzuna rağmen Allah için Allah'ın emri olan bir şeyi yaparsa Allah o kuldan razı olduğu gibi o tepkilerinden korktuğu insanların gönüllerini de buna çevirir. Ve bir kimse de Allah'ın razı olmadığı bir işi insanların gönlünü çelmek için yapmaya kalkışsa Allah Azze ve Celle o kuldan razı olmadığı gibi o rızasını umduğu, kendisinden hoşnut olmalarını umduğu kimselerle de arasını dağıtır diyor. Demek ki bizim her şeyden önce Allah Azze ve Celle ile bağları öncelememiz, önde tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu öncelersek Allah akrabalarla olan o bağı devamını sağlayacaktır. Allah'a itaat üzere. Eğer Allah'a itaat üzere değilse zaten bu Allah'ın istediği bir şey değil. Bu tıpkı zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et hadisi gibi genel kapsamlı ifadeleridir. Zalimi anladık. Mazlumu anladık. Peki ya zalime nasıl yardım edersin? Zalimi de zulmünden alıkoymak öyle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani zalimi zulmünden alıkoymak ona yardımdır. Neden yardım? Allah için yardım. Yardım mutlak değil demek ki burada. Onu zulmünden alıkoymaktır ona yardım. Zulmünde yardım etmek değildir ona yardım. Müminlerden iki taife birbiriyle çarpıştığı zaman, müminler, ikisi de mümin olabilir demek ki, diğeri zulmeden Hakk'a dönünceye kadar onunla savaşın diyor Allah Azze ve Celle. Hakk'a dönünceye kadar. Demek ki o da senin mümin kardeşin ama zulmediyor. Zulmeden mümin kardeşine yardım etmen, Allah için onu o zulmünden alıkoyuncaya kadar savaşmak burada bakın. Savaşman da gerekebiliyor demek ki. Nasılsa kardeşimizdir, işte ona da hediyelim, buna da hediyelim. Böyle bir yol öğretmiyor Allah Azze ve Celle. Bilakis zulmün ortadan kalkmaz. Evet, diğer bir rivayette Buhari, bunu hakim rivayet etmişti. Merfu olarak geliyor burada. Buhari Edebül Müfred kitabında İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan, Said bin Amr'dan, o da babasından diye, o da İbn Abbas'tan aktarıyor. Ennehu kal, ihfazu ensabekum tasilu erhamekum. Böylece mevkuf olarak zikretti diyor. Yani bunu İbn Abbas söyledi diyor. Soylarınızı koruyun, ezberleyin. Yani bilin soylarınızı. Ve sıla-i rahim yapın. Akrabalık bağlarınızı gözetin. Bu gözetmenin en başında işte Allah'a itaati sağlayacak şeylerle onlara yardım etmek gelir. Talibul ilmi la yeşbe'u minel ilmi. 29. bab bu. Hakim rivayet ediyor. Enes radıyallahu anh'ten kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men humani la yeşbe'ani men humun fi ilmin la yeşbe'u ve men humun fi dünya la yeşbe'u. İki hırslı, iki açgözlü vardır ki bunlar doymazlar. Birincisi ilim yolunda hırslı olan, ilme açgözlü olan kimse ki bu doymaz, ilme doymaz. Ve ikincisi dünya hakkında, dünya konusunda, dünya peşinde hırslı olan kimse ki bu da doymaz. Yani hırsın ya dünya yolunda ya ilim yolunda. İnsanın hırsı, hırsının varacağı nokta, o hırs gösterdiği şeyin nihayeti ya dünya hakkındadır ya ilim hakkındadır. Ahiret manasında. Ahiret ilimleri manasında. O halde bunlar doymayacak. Bunun sonunda gelmeyecek. O halde bu hadiste işareten bir teşvik vardır. Yani hırslı olacaksan, açgözlü olacaksan o halde ilmin peşinde ol. İlme doyma. Dünyaya da doymayacaksın zaten. Fakat dünyayla ilim arasında bir zıtlık var. Fark var. İlim paylaştıkça çoğalır. Dünya paylaştıkça azalır. Dünya seni sürekli cehenneme götürecek şeylerle gelir, veballe gelir, mesuliyetle gelir, sorumlulukla gelir. İlim de belki kendisiyle amel etme bakımından bir sorumluluk getirir. Fakat ilim seni ahirete yönlendirerek, cennete yönlendirerek, buna teşvik ederek gelir. Bu sebeple hayırlı olana yönelme teşviki vardır. 30. bab Es-sabru ala tebliğil ilmi. İlmi tebliğ ederken sabretmek. Bu bapta İbn-i Huzeyme Rahimullah'ın sahihinde rivayet ettiği bir hadis birkaç tarikiyle vermiş de biz bir tarikini aktarsak muhteva aynı muhteva olduğu için yeterli olur inşallah. Tarık el-Muharibi radıyallahu anh şöyle diyor. Kale Ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem merra fi suqi zil mecaz ve aleyhi hulletun hamra ve huve yekul ya eyyuhen nas kulu la ilahe illallahu tuflihu ve raculun yetbe'uhu yermihi bil hicareti kad edma ke'beyhi ve erkubeyhi ve huve yekul ya eyyuhen nas la tuti'uhu fe innehu kezzab. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قُلَامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْهِجَارَةِ قَالُوا هَذَا عَبْدُ الْلُزَّى اَبُوْ لَهَبِ. Diyor ki Tarık el-Muharibi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Zilmecaz çarşısına uğradığı zaman gördüm. Üzerinde kırmızı bir hulle, kırmızı bir elbise vardı. Bu kırmızı elbiseyi diğer rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece cuma ve bayram günlerinde giydiğine dair bir rivayet vardır. Bazı ilim ehli de şöyle tevil etmişlerdir. Kırmızı elbiseyi erkeklere yasaklayan rivayetlerden dolayı burada kastedilen sade kırmızı değil, çizgili, alacalı kırmızıdır diye tevil edenler vardır. Böyle bir tevilin açık bir delili yoktur. Fakat gerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, gerek Ehl-i Beyt'in uygulamasıyla şurası da sabittir. Cuma ve bayram namazlarında kırmızı giymiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama onun dışında bunun bir şöhret elbisesi olması veyahut şeytanın sevdiği renk olması veyahut kadınlara has olması gibi çeşitli illetler zikrediliyor. kırmızı ve sarı elbiselerden bir sakındırmada söz konusu. Veyahut şu denilebilir. Önceden bu serbest idi, sonradan yasaklandı. Fakat bunu demeye de yol yoktur. Çünkü Ebu Cuhayfe veda haccında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı veda haccından sonra kırmızı elbiseyle gördüğünü söylemiştir. Bu da ortada nesih durumunun söz konusu olmadığını gösteren karinelerden birisidir. Yani bu meselenin biraz daha ayrıntılı incelenmeye ihtiyacı vardır. Bizim için asıl olan Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan sakındırmasıdır. Yani en azından bir mekruhluk söz konusudur genel manada. Bu sebeple biz bundan sakınmamız gerekir. Devam ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte o Zilmecaz Panarin çarşısında şöyle diyordu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin ve kurtulun. La ilahe illallah deyin ve kurtulun. Ve onun arkasında bir adam onu taş atarak, ayaklarına, sırtına taş atarak peşinden takip ediyordu. Ve şöyle diyordu. Ey insanlar, ona itaat etmeyin. O bir yalancıdır. O bir kezzaptır. Çok yalan söyleyen birisidir. Ben dedim ki kimdir bu? Bu Abdülmuttalib'in delikanlılardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor. Bu Abdülmuttalib'in çocuklarından bir delikanlıdır. Peki onun arkasından takip eden ve taş atan kimdir diye sordum. Dediler ki bu ismi Abdülluzza olan Ebu Leheb'dir. Amcası. Amcası Ebu Leheb. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanları felaha, kurtuluşa çağırdığı zaman, tevhide çağırdığı zaman başta amcası gibi yakınları ona böyle eziyetler ediyorlardı. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna sabrederek tebliğinden, davetinden vazgeçmiyordu. İki rivayet peşinden aynı manada geliyor. Ve bugün son olarak şu rivayetle bitirelim. 31. bab, tebliğul ilmi fil mecami il kebira. Yani büyük toplantı yerlerinde, büyük alanlarda ilmin tebliğ edilmesi. İmam Ahmet Müsned'de rivayet ediyor. Cabir radıyallahu anh'ten kal Mekke'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi Mekke'te aşre sinine yetbe'un nase fi menazilihim bi ukaze ve mecenne ve fil mevasimi bi mina. Diyor ki Cabir radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'de 10 sene kaldı. İnsanlar ona evlerinden Ukaz denilen o meşhur çarşılarından, panayırlarından, Mecenne pazarından ve Mina'daki mevasimden, mevasimle kastettiği hac ve umre mevsimleri, hac ve umrede toplanmaları, buralarda icap ettiler. Şöyle diyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, men yu'vini, men yensuruni, hatta ubelliga risalete Rabbi ve lehul cenne. Kim beni sığındırır, kim bana destek olur, yardım eder? Kim bunları yaparsa, Rabbimin elçilik görevini yerine getirinceye kadar beni sığındırır, bana destek olur, yardım ederse, işte ona cennet vardır. Hatta inner racule leyahrucu minel yemeni ev min mudara keza kal. فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ. Yani diyor ki, hatta kişi Yemen'den veya Mudar taraflarından çıkıyor, ona geliyor, sonra kavmine geliyor ve şöyle diyorlardı. اِحْذَرْ قُلَامَ قُرَيْشْ لَا يَفْتِنْكْ. Şu Kureyş'in delikanlısından, Kureyş'in gencinden sakın. Yani Yemen'den, Mudar taraflarından birisi gelecek olursa onu kavmi böyle tembihliyordu. Aman o gençten sakın, seni fitneye düşürmesin. Fitne. Peygamber aleyhissalatü vesselam davetine başladığında işte şirk ehlinin, batıla uyanların bu tevhid daveti hakkında kullandıkları ifade fitne. Allah Resulü de yani fitne çıkarmakla itham edildi. Seni fitneye düşürmesin. Ve yemşi beyne ricalihim ve hum yuşirune ileyhi bil esabi. Yani erkekler arasında, insanlar arasında yürüyerek geziyor ve onlar da onu parmaklarıyla işaret ediyorlardı. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İşte budur o fitneye düşürecek olan. sakınmam gereken genç budur diyorlardı. Hatta ba'asena Allahu ileyhi min yesribe fe'aveynahu ve saddaknahu feyahrucur raculu minna feyu'minu bihi ve yuqri'uhul Kur'an feyenqalibu ila ehlihi feyuslimune bi islamihi hatta lem yebqa darun min duril ensari illa ve fiha rahtun minel muslimin yuzahirunel islam sümme temeru cemi'a. Diyor ki ta ki diyor, yani bu halde Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların toplandığı her yerde tevhide davet etmeye çalışırken ve insanlar hep ondan sakınırken ta ki Allah bizi ona gönderdi. Yesrib'den, Medine'den yani. Yesrib Medine'nin eski ismi. Bizi ona gönderdi ve biz onu sığındırdık. Onu tasdikledik. Ve kişi bizden birisi diyor. Bizden bir kimse çıkıyor. Ona iman ediyor. Ondan Kur'an öğreniyor. Kur'an okuyor. Ve ailesine dönüyor. Müslüman olmuş olarak. Ve onun İslam'ıyla ailesi de Müslüman oluyordu. Onun dinine giriyordu. Hatta Ensar'ın evlerinden hiçbir ev kalmadı ki o evde mutlaka Müslümanlardan bir ya da iki kişi bulunmasın. Müslümanlardan birileri bulunmasın. İslam'ı ishar ediyorlardı. Sonra hep beraber toplu halde Umre'ye geliyorlardı. Fekulna hatta meta netruku Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yutradu fi cibali Mekke ve yakaf. Diyor ki biz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ne zamana kadar daha bu halde bırakacağız dedik. Kendi kendimize Medineliler olarak böyle dedik. O dağlara kovuluyor, sürgün ediliyor ve korkutuluyor. Ne zamana kadar devam edecek bu? Ferahale ileyhi minna seb'une raculem hatta kadimu aleyhi fil mevsim. Bizden bunun üzerine 70 kişi ona hac mevsiminde gittiler. Fevaadnahu şi'bel akabeti feştemâ'na aleyhi min raculin ve raculeyn. Akabe denilen mahallede sözleştik burada buluşmak üzere ve bir veya iki kişi olarak toplandık. Hatta tevafeyna fekulna ya Resulallah alame nubayi'uk. Ey Allah'ın Resulü sana ney üzerine biat edelim? Biat etmeye karar veriyorlar yani. Ney üzerine, hangi şartlar üzerine biat edelim? Bu alame, alama'nın kısaltmasıdır. Alame diye kullanılır. Alama demek yani ne üzerine sana biat edeceğiz? Kale, yani Allah Resulü şöyle buyurdu. Tubayi'uni alessem'i ve ta'a. Bana işitip dinlemek ve itaat etmek üzere biat edin. Fin neşati vel keseli. Yani dinçlik zamanlarınızda da, tembellik zamanlarınızda da, yorgunluk zamanlarınızda da dinlemek ve itaat etmek üzere biat edin. Vel nafakati fil usri vel yusri. Kolaylık zamanlarında da, zorluk zamanlarında da harcamak, Allah yolunda harcamak üzere. Ve alel emri bil ma'rufi ve nehyi anil münkeri. Ve iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak üzere. Ve en tekulu fillah. Allah için konuşmak üzere. La tehafune fillahi levmete la'im. Ve Allah için konuşurken hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere. Ve ala en tensuruni ve temne'uni iza kadimtu aleykum mimma temne'un temne'une minhu enfusekum ve ezvacekum ve ebnaikum ve lekumul cenne. Tıpkı kendi nefislerinizi, canlarınızı, çocuklarınızı, eşlerinizi koruduğunuz gibi beni de korumanız, size geldiğim zaman beni de bu şekilde ailelerinizi koruduğunuz gibi korumanız, yardım etmeniz, destek olmanız üzere biat edin. İşte bunları yaptığınız zaman size cennet vardır buyurdu. Kale fekumna ileyhi febayanahu. Bunun üzerine kalktık ve ona biat ettik. Ve akhadha biyadihi Es'ad ibn Zurare ve huve min asgarihim. Onların en küçükleri olan Es'ad bin Zurare radıyallahu anh Allah Resulü'nün elinden tutuyor. Fekal Ruveyden ya ehle Yesrib fe inna lem nadrib ekbadel ibli illa ve nahnu na'lemu ennehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve inne ihrajehu'l yevme mufarakatu'l arabi kaffe ve katlu khiyarikum ve ente uddu tauddukumus suyuf fe imma entum kavmun tusbiruna ala zalik ve ecrukum ala Allah ve imma entum kavmun tahafun min enfusikum cebineten febeyyinu zalike fehuve uzrun lekum indallah. Diyor ki Esad bin Zurare Ravi Cabir radıyallahu anh idi. Biz kalktık diyor. Esad bin Zurare en küçükleri olan Esad bin Zurare elinden tuttu ve şöyle dedi. Yavaş olun ey Yesrib halkı, yani ey Medineliler. Acele etmeyin, yavaş olun. Biz bunun Allah'ın Resulü olduğunu öğrenmeden develerimizi mahmuzlamadık. Develerimize yüklenip onun Allah Resulü'nün olduğunu öğrenmeden gelmedik. Şüphesiz ki onun bugün çıkartılması, kovulması bütün Araplardan ayrılık demektir. Ve seçkinlerinizin öldürülmesi demektir. Ve bunun anlamı kılıçlarınıza sarılmanızdır. Ya sizler buna sabreden bir topluluk olursunuz, yani savaşarak Allah Resulü'nün yanında buna sabreden bir topluluk olursunuz ve bunu yaptığınız takdirde ecirleriniz, bundan dolayı karşılık vermek Allah Azze ve Celle üzerinedir. Yahut da sizler kendi canlarınızdan açıkça korkaklık gösteren ödlek kimselersiniz. Ve eğer bu Allah için sizin, Allah katında sizin için bir mazeretse, özürse bunun delilini açıklayın diyor. En küçükleri Esad bin Zurare Medine halkına ya biat ediyorlar. İşte bu biat şartlarını yerine getirip gideceğiz diye. Durun diyor, nereye gidiyorsunuz? Allah Resulü kovulmuş. Yurdundan edilmiş. Dağlara sürgün edilmiş. Ya diyor mazeretinizi açıklarsınız. Bu korkaklığınızın mazeretini, veyahut da sabredip Allah yolunda savaşırsınız diyor. Kılıçlarınıza sarılırsınız. Kalu emti anna ya Esad fevallahi la net'u hazihil bey'ate ebeda ve la neslubuha ebeda. Kal fekumna ileyhi febayi'nahu feekhaza aleyna ve şerata ve yu'tina ala zalikel cenne. Diyor ki tamam ey Esad, Allah'a yemin olsun biz bu beyatı asla terk etmeyeceğiz ve asla bu beyatı bozmayacağız. Yani bu beyata aykırı hareket etmeyeceğiz. Ve bunun üzerine kalktılar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettiler. Biat ettik. O bizden şart aldı. Ve biz de itaat ettik. Bundan dolayı cennet bize vaat edildi. Bunu ummaktayız manasında söylüyor bunu. Evet, bu hadis hasen bir isnadla Ahmed'in müsnedinde gelmiştir. Allah izin verirse bir sonraki derste de 32. bab, es-sabru ala tevhimul cahil. Yani cahil kimsenin anlamasına kadar, ona anlatıncaya kadar sabretmek babı var. Allah izin verirse. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mesele var mı?
Ben bir şey sorabilir miyim? Nuh Aleyhisselam 950 sene neden o çocukla bağını kesmedi? Hatta ölürken hala çağırıyordu.
Yani insanları çağırmak zaten. Nuh Aleyhisselam 950 sene insanları sadece siyaset yapmadan hakka uygun şekilde hareket etmeye çağırdı. Yani Nuh Aleyhisselam da belki günümüzde bazılarının verdiği tavizler gibi çeşitli tavizler verseydi 950 sene boyunca herhalde ona uyan birileri olurdu mutlaka. Fakat o insanların hevasına göre değil, Allah Azze ve Celle'nin çizdiği sınırlarda durdu ve iman eden, kendisine iman eden çok az kişi vardı.
Biz şimdi bunu hüküm gelene kadar ne olursa olsun davete devam edeceğiz.
Tabii.
Bağ kesmeyeceğiz. Olarak mı anlayacağız?
Davete tabii ki devam edeceksin.
Bağ biz kesmeyeceğiz.
Yani. Bağ derken yani bu bağ, akrabalık bağını şimdi zaten müşrik bile olsa dediğimiz gibi mesela Esma radıyallahu anh'ın annesine yaptığı gibi onu işte karşıla, misafir et, akrabalık bağını gözet diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama bu bağ eğer bizim günaha girmemize sebep olacaksa biz o günahtan sakınırız sadece. Orada, bağ kesmek ayrı bir şey.
Orada tavır mı takınacağız yoksa koparacağız mı yani? Oradaki hareketine.
Şimdi bizim Allah'ın emrini yerine getirmemiz işte ona en büyük sıla-i rahimdir zaten.
Yani orada günah işlerken ona tavır takınacağız.
Tabii.
Söyleyeceğiz onun günah olduğunu.
Tabii.
O bize sert davransa da akrabalık bağını kesmeyeceğiz yani.
Evet.
Her seferinde biz ona söyleyeceğiz onu.
Tabii ki. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.